Bu kitap Altınokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Fatma Gül'ün Suçu Ne? Yazarı Vedat Türkali. Türü öykü. 1. basım Kasım 2011. ISBN nosu 978-605-5340-07-0. Bu kitap 116 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Fatma Gül'ün dramı aslında hem büyük kentlerde hem kırsalda pek çok genç kızın, kadının yaşadıklarının bir aynası. Kadının ezilmişliğinin, çaresizliğinin öyküsü. Güzeldir Fatma Gül, aşıktır Mustafa'sına ve bir sığıntı gibidir abisinin evinde. Mustafa ile evleneceği günü heyecanla, sevinçle bekler. Ne var ki o gün gelmeden çok şey değişir hayatında. Ummadığı anda, ummadığı yerde felaketi yaşar. İstemeyerek de olsa sığındığı insan onun kurtuluşu olacak mıdır? Zaman, nefret yüklü bir ilişkiye başka bir yön verecek midir? Fatma Gül'ün Suçu Ne? Usta yazar Vedat Türkali'nin hem filmiyle hem televizyon dizisiyle büyük ses getiren senaryosundan öyküleştirildi. Bir genç kadının dramı yanında bir ilçede oynanan siyaset ve seçim oyunları, küçük hesaplar, erkek dünyası da bu etkileyici öyküde ustalıkla yansıtılıyor. Vedat Türkali 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Orta öğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de siyasal eylemlerde bulunmakla suçlanarak tutuklandı. Askeri mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakıldı. Rıfat Ilgaz'la birlikte Gar yayınlarını kurdu. Kurgusu, anlatım tekniği ve gerçekçi yaklaşımıyla çağdaş edebiyatta bir aşama olarak nitelendirilen Bir Gün Tek Başınayı Mavi Karanlık izledi. Yeşilçam dedikleri Türkiye ve tek kişilik ölüm ile roman uğraşını sürdürdü. Dallar Yeşil Olmalı adlı oyunu ile TRT 1970 oyun ödülünü, Bir Gün Tek Başına ile Milliyet Yayınları 1974 roman yarışmasında birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile ilk senaryo denemesini yaptı. Otobüs yolcuları, üç tekerlekli bisiklet, şehirdeki yabancı, karanlıkta uyuyan anlar, Bedrana, Kara Çarşaflı Gelin'in senaryolarını yazdı. Sokakta Kan Vardı, Korkusuz Aşıklar ve Kopuk filmlerinin ise senaryolarını yazarak yönetmenliğini yaptı. Karanlıkta Uyananlar 1965 ve Kara Çarşaflı Gelin 1977 Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü almış. Yine senaryolarını yazdığı Bedrana ve Güneşli Bataklık filmleri de Carlo Vivari Film Şenliği'nde Cidale ve İşçi Sendikaları özel ödülünü kazanmıştır. Vedat Türkali'nin başlıca eserleri Bir Gün Tek Başına, Eski Şiirler, Yeni Türküler, Üç Film Birden, Mavi Karanlık, Eski Filmler, Gemi Nereye, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm, Ölmedikçe, 141. Basamak, Güven, 2 Cilt, Komünist, Özgürlük İçin Kürt Yazıları, Tüm Yazıları, Konuşmaları, Bu Ölü Kalkacak, Dallar Yeşil Olmalı, Kayıp Romanlar ve Yalancı Tanıklar Kahvesi. Sabahat Altıparmakoğlu 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördü. 2003 yılından bu yana Vedat Türkali'nin asistanlığının yanı sıra kurucularından olduğu Nisan Çeviri Hizmetleri'nde proje yöneticisi olarak çalışmakta. Yakında yayına başlayacak olan dijital kitap platformu Nisan Kitap sitesinde Bize Göre adlı edebiyat blogunun editörlüğünü de üstlenmiştir. 2004 yılında Vedat Türkali'nin 85. doğum günü etkinlikleri kapsamında Vedat Türkali'nin dostlarının yazdıkları yazıları ve yazarın biyografisini içeren Vedat Türkali adlı kitabı hazırlamıştır. Roman Kahramanları adlı dergide yazıları yayınlanmıştır. Sol Kültür, kültür.sol.org.tr sitesinde yazmaya devam etmektedir. Vedat Türkali, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Senaryodan öyküleştiren Sebahat Altıparmakoğlu. Teşekkür. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladığı sıralarda kitabını arayanlara çok rastladım. Bu senaryo, Vedat Türkali'nin Üç Film Birden adlı senaryolarından oluşan kitabında Umutsuz Şafaklar adıyla yer alıyor. Ancak oradaki son hali değil. Vedat Türkali, Londra'da bu senaryo üzerine tekrar çalışmış, önemli değişiklikler yapmış. Son hali yalnızca bilgisayarımızda vardı. Uzun zamandır bu senaryoları öyküleştirmek istiyorduk ama Vedat Türkali'nin vakti, benim de cesaretim yoktu. Cesaret gelince tam geldi. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Film Öyküleri dizisinin ilk kitabı olacak. Vedat Türkali'nin bazıları filme çekilmiş, bazıları çekilmemiş. 6 senaryosunda da benzer bir çalışma yapıp Film Öyküleri dizisini tamamlayacağız. Hem çok kolay hem de çok zor oldu senaryoyu öyküleştirmek. Önümde belli bir hikaye vardı. Vedat Türkali'nin yazdığı senaryo romanı aratmayacak özellikler barındırıyordu. Diyaloglar ve tarifler öyle özenle düşünülmüş, yazılmıştı ki yolumu fazlasıyla açtı. Bu bir Vedat Türkali eseri. Ben sadece parçaları birleştirdim. Ama bunun da kolay olduğunu söyleyemem. Vedat Türkali'nin cümlelerine cümle eklemek, özünü ve akışını bozmadan bir hikaye oluşturmak, Vedat Türkali okuyucularının da tahmin edebileceği gibi hiç de kolay olmadı. Vedat Türkali, bazı yakınları gibi ben de Kadir amca derim, her zaman olduğu gibi beni cesaretlendirdi. Bana böyle bir fırsat verdi. Kadir amcaya bütün yaşamını insanların daha güzel günler görmesine adamış. 93 yaşındayken herkesten genç olabilen Kadir amcaya, bu ülkenin en sahici aydınına, yazarına teşekkür ederim. Övgüden hiç hoşlanmadığını iyi bildiğim için bana nasıl kızacağını da iyi biliyorum ama madem fırsat verdi, kaçırmak istemedim. Bu hem kolay hem zor çalışmada aklıyla, yüreğiyle yanımda olan, yardımcı olan sevgili Özgür'e, aileme ve dostlarıma teşekkür ederim. Sebahat Altıparmakoğlu, Ekim 2011. Mustafa'nın tam ayrılacakları vakit eline tutuşturuverdiği kağıttaydı aklı. Okumak için komşuların gitmesini bekliyordu. Mustafa'dan ne zaman mektup alsa hemen açıp okumaz, içi içine sığmadan uygun zamanı kollardı. Ne yazdığını bilmediği bu kağıt parçasına nasıl da seviniyordu. Konuşmadığı şeyleri yazmış olmalıydı. Erkek kısmının sevdadan, hasretten konuşması yakışık almazdı. Hele Mustafa'nın dilinde hiç dolanmazdı böyle sözler. Çayı demledikten sonra sabahki bulaşıkları yıkamaya koyuldu. Komşularla oturmak gelmiyordu içinden. Yine ne zaman evleneceklerinden söz açacaklardı. Ben istemiyor muyum sanki? Mustafa da aylardır düğün lafı etmez oldu. Babadan kalma evleri iki gözdü. Fatma Gül doğduğundan bu yana bu evde yaşamıştı. Odaların birinde abisiyle yengesi, diğerinde çocuklarla kendisi kalıyordu. Fatma Gül'ün bütün dünyası yattığı divanın altındaki sepetlerdeydi. Abisi Fatma Gül'ün ördüğü dantelleri cumartesi günleri pazarda satar, çoğunda yeni siparişler de alırdı. Ay sonunda çeyiz sandığı alacaklardı. İplik almaya Fatma Gül giderdi. Mustafa ile buluşmak için tek fırsatıydı bu. Aceleyle bir iki dükkan gezip iplikleri alırlar, köye dönmeden ilçenin arka tarafındaki yamaçta keşfettikleri kuytulukta otururlardı. Fatma Gül'ün evden getirdiği börekleri, çarşıdan aldıkları gazozlarla oracıkta yerlerdi. Bir sigara yakardı Mustafa. Fatma Gül'ün bacaklarına sızardı elleri. Fatma Gül'ün içinden ılık bir ürperti geçse de kızar gibi yapar, Mustafa sigarasını bitirip daha bir iştahla dokunmaya başladığında bırakıverirdi kendini. Mustafa nerede duracağını bilirdi. Gerçi uzun boylu fırsatları olmamıştı ya, son çarşıya gidişlerinde hava kararıncaya kadar kalmışlardı. Biraz ileri gitmeye kalkan Mustafa'yı nasıl da zor zapt etmişti. Yengesi seslendi içeriden. Fatma Gül, çayın altı karardı. Getiriyorum. Ellerini kuruladı, tepsiyi hazırlarken içerideki konuşmalara kulak kabarttı. Uykusuz kalmıştı yine Remziye teyze. Kocası her gece geç gelir, rüyasının en heyecanlı yerinde dürterdi onu. Gebe de kalmıyordu 2 yıldır. Canına tak ettiğinde bir iki karşı koymaya çalışmış, yediği dayaklar yanına kalmıştı. Diğer kadınlar farklı mıydı sanki? Remziye teyzeler gibi mi olacağım ben de diye iç geçirdi. Yok canım, niye öyle olsundu? Her ne kadar sonuna kadar gitmemişlerse de bayağı sevişmişlerdi Mustafa'yla. Çoğunda o da istekli olurdu. Fatma Gül elinde tepsiyle içeri girdiğinde kıkırdamalar sürüyordu. Hatice teyze, "Şşt, kızların yanında konuşulmaz böyle şeyler," dedi. Fatma Gül'ün bilip bilmediğini yoklar gibi sürdürdü. Mustafa süngere gidiyormuş, adını yazdırmış benimkinin amca oğluna. Fatma Gül duraladı. Bir an yengesiyle göz göze geldiler. Haberim yok benim Hatice teyze. Ne süngeri? Dedi. Der demez de aklına mektup geldi. Acaba bunu mu yazmıştı mektupta? Yüzüne söyleyememiş de yazmış demek ki. Bahar gelmiş, otellere de gitmemişti. Süngeri mi koymuştu yoksa aklına? Akşam dediydi. Hükümet yasak koyacakmış süngeri. Yazısı gelmeden çıkalım diyorlardı. İki kişi lazımmış. Mustafa beni de yazın demiş. Mustafa gitmem dediydi ya süngere. Sesinin titremesine engel olamamıştı. Sıvışır gibi çıktı odadan. Evin arka duvarına çöküp eteğinin beline sokuşturduğu kağıdı telaşla çıkardı. Fatma gülüm, söz verdim ya, başka yolu kalmadı. Süngere adam lazımmış. El kapılarında sürünmekten iyidir yine de. Hem herkes vurgun mu yiyor? Acemisi miyim sünger çıkarmanın? Bu sefer son olsun. Yasakmış gayrı. Bir daha istesek de çıkamayacağız. Yarın şafakla beraber açılıyoruz. Dönüp de süngeri satınca düğünü yaparız. İlçeye inme. Ne ihtiyacın olursa Rahmi abi görsün. Baki selam, Mustafa. Ağlamaklı oldu. Bir kez daha okudu mektubu. Demek doğruymuş. Demek süngere gidiyormuş Mustafa. Her yıl vurgun yiyenler, köye ölüsü gelenler olurdu. Babası da vurgun yemiş, 3 yıl yatalak kalmış. Geçen yılın kışında acıdan inleye inleye ölmüştü. Başsağlığına geldiklerinde Mustafa'ya yemin verdirtmişti. Bir daha süngere çıkmayacaktı. Söz geçiremedim Mustafa'ma. Yokluğun gözü kör olsun. Ne vakit babasını düşünse aklına hep acılı, düşkün hali gelirdi. Pehlivan gibi adam nasıl da devrilivermişti. Mustafa da vurgun yerse kötü düşünceleri akıldan kovmalı diye düşündü. Düğünden bahsetmesine de sevinmişti. Eve girdi. Boşalan bardakları doldurdu, umursamaz görünmeye çalışarak. Süngerden ne vakit dönecekler diye sordu. 3 aydan evvel dönmezler. Süngere bir hastalık gelivermiş. Kendi kendini eriyip gidermiş. Hastalık her yanı sardıysa erken dönerler dedi Hatice teyze. Remziye teyze yüzünü buruşturdu. Süngerin hastalığı mı olurmuş? Ne olduysa bu yazlıkçılardan olmuştur. Pis pis giriyorlar denize. Kıran giresiceler. Onlardan mıdır, Allah'tan mı bilinmez. Yasak da bu hastalıktan geliyormuş deyip kalktı Hatice teyze. O kalkınca hepsi ayaklandı. Daha çamaşır yıkayacaklar, yemek yapacaklardı. Komşu kadınlar gidince yengesine Mustafa'nın dönünce yaparız düğünü diye yazdığını söyledi. Yengesi rahatlamıştı. Bu eve gelin geldiğinde Fatma Gül yük olacak kadar küçük değilse de çocuk sayılırdı. O yaşında bile evde çok işine yarardı. Fatma Gül olmasa 2 çocuk bir de yatalak kaynata ile evi döndürmesi zor olurdu. Kocası desen yarım akıllı. Kaynatası öldüğüne, çocuklar da büyüdüğüne göre fazla laf söz olmadan bir an önce yerini bulmalıydı Fatma Gül. Mustafa gittiğinden beri günler geçmek bilmiyordu. Sıcaklar da iyiden iyiye bastırmıştı. Birbirinin aynısı günler, haftalar, Mustafa buradayken onu görebilme ihtimaliyle daha çabuk geçiyordu demek. Sabah erken kalkıp ev işlerini çabucak bitiriyor, öğlen bulaşıklarını yıkayınca, kiminde yalnız, kiminde mahalleden kızlarla bir araya gelip dantel örüyor, nakış yapıyor, çeyizlerini tamamlıyordu. Yalnız olduğunda düşler kuruyordu. Düşleri bile kolay değişmiyor. Bazen aynı düşü kurmanın yorgunluğunu duyumsuyordu. Gelseydi artık. Sevmediği yanları da vardı Mustafa'nın. Aniden sinirleniveriyor, sinirliyken de gözü hiçbir şey görmüyordu. Babası da abisi de yumuşak huyluydular. Hele abisi. Etraftakilere aşırı gelen saflığını Fatma Gül ne çok severdi. Kötülüğü sezmez, görmezdi. Belki de görmezden gelirdi. Abisi doğuştan iyilikle yaratılmıştı. Babası da kendi halinde bir adamdı. Annesi öldükten, bir de vurgun yedikten sonra sessizliğine mahcup bakışları eklenmişti. Fatma Gül dinginliğini onlardan almış olmalıydı. Alınganlık göstermeden nasıl alışacağım Mustafa'nın öfkesine diye düşündü. İstediği olmadı mı çılgına dönüyordu. Bu hali bir 2 gün sürüyor, sonra yeni bir kapıyı aralamanın peşine düşüyordu. çok parası olsun istiyordu. Her yıl Almanya'ya işçiliğe adını yazdırdığı halde ne sümsüklere çıkıyordu da ona bir türlü çıkmıyordu. Giderse senesi dolar dolmaz aldıracaktı Fatma Gül'ü. Fatma Gül için farkı yoktu orayla buranın. Gidenler dönmek istiyor, buradakiler gitmek istiyordu. Yazın köye gelen Alamancı komşularının anlattıkları onda istek değil, korku yaratıyordu. Hem bilmediği bir şeye nasıl heveslensindi? Mustafa'nın bu düşü Fatma Gül'ün düşlerine uğramazdı. Radyoda arkası yarının bitmesini bekledi. Evdeki kilimleri toplayıp yıkamaya götürecekti deniz kıyısına. Öğlen güneşini de atlatsa iyi olurdu. Dağınık tamirhaneyi telaşla toparlamaya çalışıyordu Kerim. Dükkanın dışındaki yeni bırakılmış bisikletleri, sağa sola yığılı parçaları içeri çekip raftaki radyodan gelen müziği kapattı. Kapının kıyısında duran şişelerle dolu torbayı alıp kapıyı çekmişti ki motosikletini iteleyerek getiren Ramazan abiyi gördü. Yeter ettiğin zulüm bu zavallı hayvana Ramazan abi, o ölmüş. Yeni bir motor çek ya, param mı yok? Kerim, gözünü seveyim oğlum, hele birkaç ay daha şöyle. Bu kaçıncı birkaç ay abi? Daya oraya istersen, bugün olmaz, diyordu ki bu kez de ebenine pencereden seslendi. Kerim, akşam erken geleceğim mi? Mevlüt'e çağırdılar oğlum. Ben şimdiden gidiyorum Mevlüt'e, ebenine. Akşama buluşuruz orada. Bak piç eğleniyor benimle. Kerim gülerek uzaklaşırken dönüp bir şey diyecek olan Ramazan abiye baktı. Korkma, kimse almaz o ölüyü. Dükkanın aşağısındaki iskeleye doğru koşmaya başladı. Nefes nefese kalmıştı, küçük teknesine atladı. Elindeki torbayı şangırtıyla yere bırakıp motoru çalıştırdı. İskele küçüklü büyüklü teknelerle doluydu. Karşıdan Erdoğan, Vural ve Selim'in koşturarak geldiklerini gördü. Münir de onlara yaklaşmıştı. Elindeki torbayı arkada kalan Erdoğan'a uzatıp, ''Bu da benden. Akşama ayık dönerseniz döverim ulan sizi.'' dedi gülerek. ''Ya dayı, babam bela başımda ya. Yazıhanede oturacakmışım. Aldırma, eniştem söyler, konuşurum ben.'' ''Sağ ol dayı.'' Hepsi atladılar. Erdoğan da tekneye binince ''Mahmut nerede?'' diye sordu Kerim. ''İki kez geçtim iş yerinin önünden. Usta başında canavar gibi duruyordu.'' dedi Vura. ''Peki Mahmut gördü mü seni?'' ''Bilmem gördü mü.'' Selim bir taraftan kaset çaları açmaya çalışırken ''Ustadan kurtulabilirse Tuzburun'a gelir o. Biraz ağırdan gidelim.'' dedi. Tekne iskeleden uzaklaşmaya başladı. Münir arkalarından el sallarken gümrükçü Nuri yanına yaklaştı. ''Topal 4'te gidiyor, ben onu izleyeceğim.'' ''Biliyorum.'' dedi Münir. ''Bizimkiler de o saatte.'' Başıyla ters yanı işaret ederek Çalıkoy'da hemen boşaltacaklar tekneyi. Kamyonlar bekliyor. ''Boş yere endişelenme, hiç zorda bıraktığımız oldu mu seni?'' ''Ama Münir Bey, adam adam kaçmasın arada. Her gün telsiz geliyor anarşiklere dikkat diye.'' ''Devletimize yapar mıyız onu Nuri Bey? Önce biz yakalarız anarşiyi. Hepsi güvenilir adamlarımızın. Yıllardır iş yapıyoruz. Nikoların da yok o tarakta bizi. Sizden önceki emekli Rahmi Bey burada. Ona sorun isterseniz. Bizi de bilir yıllardır, Nikoları da.'' ''Sormama gerek yok Münir Bey, ben size inanıyorum.'' ''Bize bir söylemek düşer.'' ''Sağ olun.'' derken yöreyi kollayarak bir zarf tutuşturdu eline Nuri'nin. Zarfı çabucak cebine attı Nuri. Kıyıya doğru yürüdüler. Münir üstten konuştu. ''Geçenki hesap da içinde.'' ''Eyvallah.'' dedi. Ayrıldılar. Birinci ayrımın sonu sayfa 14.